Ayrım 33, sayfa 317. İki Ford Espoo ana yoldan çıkıp sola döndü. Barnett adasına giden dar yola saptı. Brannigan öfkeyle dişlerini gıcırdatıyordu. Saatine baktı, 8'i 10 geçiyordu. Spatschans yakınlarındaki pilotu ziyaret, zaman kaybından başka bir şey olmamıştı. Herif birkaç gece önce fazlasıyla içip kaymış, düşerken de bacağını kırmıştı. Haftalarca uçamayacaktı. Yollar da kötüydü. Hem kar hem de buz vardı. Kaybedilmiş bir koca saat. Sabırsızlıkla su posu bayına baktı. Ada çevresindeki polis karakollarından ne haber? Onlarla temas kuramaz mıydık? Stenland anlayışla gülümsedi. Onu düşündük Mr. Brannigan ama yaptığımız işin gizli olduğunu, aradıklarımızın silahlı ve tehlikeli olabileceğini söylemiştiniz. Barnett adasına en yakın karakol, arabayla yarım saatlik yolda ama karakol polislerinde sadece bisiklet var. Bu havada onlardan daha önce varırız. Brannigan öne eğilip şoförün omzuna dokundu. Daha hızlı gidemez miyiz? Direksiyonda oturan elçilik görevlisi endişeliydi. Eğer hızlanırsam yolun kenarına yuvarlanırız. Yollar felaket. O kahrolası ayağını bastır. Şoför tereddüt etti. Sonra gaz pedalına usulca yüklendi. Brannigan Stenland'a döndü. Daha ne kadar var? Finlandiyalı omuzlarını silkti. Tabii yola bağlı. 10 dakika. Ford hızlanırken birden kaymaya başladı. Sonra kıç attı. Şoför direksiyonla savaşıp arabayı doğrultmaya, tekerleklerden birinin yol kenarındaki çukura girmesini önlemeye çalıştı. Arkadaki araba ani bir fren yaptı, yolun üzerinde kayıp durdu. Brannigan ve Stenland arkaya baktıklarında şoförün yoldan çıkmamak için çılgınca bir savaş verdiğini gördüler. Kendi şoförleri derin bir nefes aldı. Stenland cebinden bir mendil çıkarıp alnını kuruladı, sonra Brannigan'a baktı. Dediğim gibi 10 dakika. Tabii eğer sağ kalırsak. Brannigan adama döndü. Bir şey söylemedi. Karanlık denizi yutmuş gibiydi. Gökyüzü ise simsiyah. Dördü de peş peşe hangara doğru yürürken rüzgar derilerini dağladı. Sairenin en önde el freniyle yol gösteriyordu. Jeneratörden çıkan uzun elektrik kablosu buzun üzerinde yılan gibi kıvrılarak ilerliyordu. Messi ile Slensky hangar kapılarını açarken Sari'nin duvardaki bir düğmeye dokundu. Buzun üzerinde bir sarı ışık parladı. Yüz metre ötede karanlığın içinde kayboldu. Kalkış ışıklarımız basit ama etkili, dedi Sari'nin. Işıkları söndürme, kısa zamanda dönerim Messi. Motorun üzerindeki battaniyeyi kaldır. Kayakların kilidini çöz. Tamam. Bu bebeği şimdi dışarı çıkaralım. Hep birlikte Norseman'a iterek buzun üzerinde kaydırdılar. Uçak 2 metre kadar kayıp durdu. Sari'nin motoru çalıştırırken geri çekilmelerini söyledi. Kapıyı açıp uçağa girdi. 1-2 dakika sonra uçağın motoru çalıştı. Pervane dönerken gürültü daha da arttı. Öfkeli dev bir eşek arısının vızıltısına benzedi. Sari'nin göstergelere bakıp uçuş sistemlerini denetlerken Messi gözünü göğe çevirdi. Fırtına şiddetleniyordu. Çevrelerine düşen kar fazlalaşmıştı. Anna ve Slensky paraşütlerini uçağa attılar. Oysa yanlarında yıpranmış bavulları, atlama tulumları, kask ve gözlükleriyle gürünç görünüyorlardı. Messi baktığında Sari'nin motor gürültüsünü bastırmak için bağırdı. ''Ne zaman istersiniz?'' O sırada yukarı göğe bakıp dudaklarını büzdü. Messi yaklaşık pilot kapısını açtı, kafasını sokup sordu. ''Ne var?'' Sari'nin hayır anlamında başını salladı. Yukarıda gerçek bir kargaşa olacağı benziyor. Kalkabilir misin? Sari'nin sırıttı. Mesele değil. Ben asıl dönüş yolculuğundan korkuyorum. Hava o zaman daha da kötüleşecek. Telsinin üzerindeki yeşil ışığın sönmemesine dikkat et. Messi geri çekilirken Sari'nin Slensky gibi Anna'ya seslendi. Artık hareket etsek iyi olacak. Burada daha fazla beklemek istemiyorum. Slensky tepelerindeki korkunucu kara buluta baktı, kar daha da şiddetlenmişti. Sari'nene döndü. ''Bu kuşun güvenli olduğundan emin misin?'' ''Tabii.'' Anna'ya gülümsedi. ''Herkes binsin, bu sandığı havalandıralım artık.'' Havada herkesin hissettiği bir gerginlik vardı. Messi, Slensky ve Anna'ya döndü. ''Anlaşılan yolun başına geldik.'' dedi. Önce Slensky'nin sonra da Anna'nın elini sıktı. ''İyi şanslar.'' Söylenecek başka bir şey kalmamıştı. Anna bir an tereddüt etti. Sonra eğilip Messi'yi dudaklarından öptü. Dovizenya, Jack. Messi bir süre kadının donmuş yüzüne baktı ama bir şey söylemeye fırsat bulamadan Anna, peşinde Slensky uçağa binmiş ve kapıyı kapatmıştı. Geri çekildi. Sari'nin zaman geçirmeden motor devrini yükseltti. Messi'nin çevresindeki kar tipi gibi havalandı. Uçak ilerlemeye başladığında kabinin içindeki yüzlere baktı. Sari'nin kontrollerle uğraşıyor, Anna ve Slensky arkada oturuyordu. Başparmağını havada kaldırıp başarı işareti yaptı. Slensky'nin karşılık verdiğini gördü. Kayaklar sarı ışıklar boyunca kaymaya başladığında bir çatırtı oldu. Bir an sonra Sari'nin gazı çektiğinde kuvvetli bir gümbürtü duyuldu. Pervane havayı ısırmadan önce bir saniye kadar tereddüt etti, sonra Norseman hızlandı. Gereken hıza çıkmaları 2 saniye sürdü. Küçük uçak donmuş denizin engebeli yüzeyini okşamaya başladı. Daha sonra motorun sesi rüzgara kapılıp azaldı. Küçük uçak karanlıkta ve tipinin içinde kayboldu. 15 bin fit yukarıda kapkara bulutların üzerinde 21 yaşındaki Temen Arkady Barsenko gökyüzünde göz kırpan yıldızların Sovyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-15P'nin camında yansımalarını seyretti. Neredeyse uyuyakalacaktı. Esnedi. Klimov turbojet motorun sesi kulaklarında uğuldadı. İçi kürk kaplı deri eldiveniyle burnunu kaşıdı. Allah kahretsin. Tallinn'deki askeri gazinoda ayaklarını sobanın karşısında ısıtmayı tercih ederdi. Aşağıdaki fırtınaya bakınca uçmak için çılgın olmanın gerekeceği bir geceydi. Ama Leningrad'daki üssün komutanı devriye uçuşlarının devam etmesini, mürettebatın da her zamankinden daha dikkatli olmasını istemişti. Çılgın herif. Barsenko eldivenli parmak uçlarını gösterge tablosunda gezdirip sırıttı. Harika bir uçaktı şu son model MiG. Saatte 1000 kilometre. Uçağın arka tarafına kapatılmış bir Jaguar sürüsü gibi homurdanan bir motor. Böyle bir uçakla o Almanlara gökleri dar ederdi. Hiç kuşku yok. Başparmağıyla levyenin ucundaki kırmızı kapağa usulca dokundu. Menteşeli kapağın altında çifte 23 milimetrelik toplam 37 mileye ateşleyen plastik düğme vardı. Düşman uçaklarını düşürme fikrinden çok hoşlanıyordu. Uçağın alevler içinde döne döne düşmesini. Böylesi sıkıcı bir devriye görevinde olacak şey değil tabii. Yine de kalkmak, fırtınanın içinde bir mermiden hızlı tırmanmak eğlenceli olmuştu. Uçak beyaz boşluktan geçerken şahlanıp sarsılmış, sonra da bulutları yararak parlak gökyüzüne ulaşmıştı. Hiçbir zaman bıkmayacağı, hayranlık uyandırıcı bir şey. Finlandiyalılara gelince, boş ver. O rengeyi yiyici salaklar Rus hava sahasına girmeye cesaret edemezlerdi. Doğru, 1940'ta güçlü Kızıl Ordu'yu Karelya'da durdurmuşlardı. Bunu kabul etmek gerekirdi. Ölenlerin arasında Barşenko'nun babası da vardı. Buraya tayin edilmeyi özellikle istemesinin nedeni de buydu. Fırsat çıkar da Finlandiyalılardan biri burnunu Rus hava sahasına sokmaya cesaret ederse, orospu çocuğunu havaya uçurmak için. MiG ani hava boşluğunda sarsıldı, sonra toparlandı. Barsengo göstergeleri denetledi. Her şey yolunda. Kadranların üzerindeki beyaz ibreler gereken doğrultudaydı. 6 dakika sonra uçağın burnunu Tallinn'e, üsse döndürmeye hazır edecekti. Subay gazinosunda 2 büyük bardak vodka, sonra da doğru Magda'nın yanına. O koca memeli Estonyalı külotunu indirirken MiG'den bile hızlıydı. Barsenko onu bekleyen zevki düşünerek keyifle sırıttı. Uçakta o yeni radarlardan vardı. Aletin düğmeleriyle oynadı. Sonunda ekranda MiG'in anteninin hemen altındaki buluta çevrili olduğunu gördü. Yeşil ışıklı ekrana baktı. Parazitten başka bir şey yoktu. Birden radar ekranında parlak beyaz bir nokta gördü. 20 mil önünde ve altında. Sonra bir tane daha, bir üçüncüsü, 3 beyaz nokta. Kayboldular. Allah kahretsin. Barsenko uyandı, gözlerini ovuşturdu. Gerçekten de bir şey görmüş müydü? Kötü havada karın insana oyun oynadığını bilirdi ya da radarda bir arıza vardı. Ama 3 parlak nokta. Böylesi güçlü bir tipi de saat 11 doğrultusunda 3 hızlı uçak. Hala Finlandiya hava sahasında ama buraya doğru uçan 3 uçak. Neler oluyor? Herhalde radarın bir oyunu. Büyük ihtimalle parazit. Tallinn radarıyla temasa geçebilirdi ama tembel pezevenkler böyle havalarda cevap bile vermezlerdi. Ya da gönderdikleri sinyaller o kadar parazitli olurdu ki anlamak bile söz konusu olamazdı. Yine de dalıp bakmanın bir sakıncası yoktu. Bulut bazı yerlerde yarılmıştı. Belki de bir şeyler görebilirdi. Gazı geri çekti, jet motorunun gümürtüsünü fısıltıya dönüştürdü. MiG'in burnu tatlı bir dalışa geçti. Barsenko gözlerini radar ekranından ayırmadan levyedeki kırmızı kapağı kaldırdı. Kendi hava sahasına girmeye cesaret eden kim olursa olsun havaya uçurmaya kararlıydı. Messi sobanın yanındaydı. Sigarasını yakarken gerginlikten elleri titriyordu. Ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştı. Titremesini önlemek için bir kadeh vodka doldurmaya çalışırken parmaklarına soğuktan donmuş olduğunu gördü. Sonra gidip telsize baktı. Ön paneldeki yeşil ışık hala yanıyordu. İyi. Dışarıda rüzgar şiddetini artırmıştı. Karın panjurlarda çıkardığı gürültüye başını kaldırdı. Aman tanrım diye düşündü. Ne gece. Vodkayı bir yudumla bitirip bardağını yeniden doldurdu. Sonra iskemlesini sobanın yanına çekti. Tavandaki ampul birden titredi. Sonra oda karanlığa gömüldü. Allah kahretsin. Jeneratör yine oyun oynuyordu. Gidip çalıştırmak gerek. Yoksa zavallı Sarinen dönüş yolunu bulamaz. Yakasını kaldırıp sendeleyerek kapıya doğru ilerledi. Açmak için elini uzattığında yüzünde önce dondurucu soğuğu sonra da menteşelerden sökülen kapıyı hissetti. Karanlıktan çıkan bir sürü insan odaya doluşup üzerine atladı. Gücünü kaybedip sırt üstü düştü. Düşerken iskemleyi de devirdi. Neler? Mesih kalkmaya davranırken kafasına çarpan sert cismin acısını hissetti. Ayrım sonu. Sayfa 322.